Amerika'nın sesinde anayasa hukuku alanında uzman bir isim olan Sayın Profesör Doktor İbrahim Kapıoğlu ile birlikteyiz. Sayın Kapıoğlu, Amerika'nın sesine katkı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sayın Kapıoğlu, Türkiye yeniden başkanlık sistemini konuşur hale geldi 1 Kasım seçim sonuçları ile birlikte. Belki son birkaç senedir değişmeyen gündem maddelerinden biri Türkiye'de başkanlık sistemi. Yoğun olarak 24. dönem mecliste kurulmuş olan Anayasa Uzlaşma Komisyonu çerçevesinde konuşulmuştu. Sonra da 7 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirmesiyle yeniden gündeme taşındı ve şimdi AK Parti'nin aldığı %49'u aşkın oy oranının anlamı başkanlık sistemi midir, değil midir boyutuyla tartışılıyor. Ben size şunu sormak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası ve rejiminin kuruluşu itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nde nasıl bir başkanlık sistemi olabilir? Mümkün müdür? Nasıl bir çerçeve çizilebilir?
Öncelikle şunu belirteyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal deneyimine baktığımız zaman 1921 anayasasından başlayıp 1982'ye gelen dönemde genellikle meclis hükümeti, parlamenter rejim, meclis hükümeti ve parlamenter rejim arasında bir tür karma siyasal rejim gibi deneyimlerin yanı sıra 1982 Anayasası'nın yürütmenin güçlendirildiği parlamenter rejim deneyimi uygulanmaktadır ve devam etmektedir. Şimdi böyle bir süreçte, yani Türkiye'nin deneyiminin siyasal rejim bakımından kayda değer bir eşiğe geldiği bir süreçte siyasal rejim değişikliğini yapmak aslında bir ilke sorunudur. Yani bir ilke tartışmasını yapmak gerekir. Çünkü Türkiye düzeyinde gelişmiş olan, Türkiye kadar gelişmiş olan bir devlette kurulu anayasal düzen devam ediyor iken siyasal rejim değişikliği pek gündeme gelmez. Yani siyasal rejim değişikliği ancak bir devletin kuruluşunda veya Doğu bloku ülkelerinin çöküp batılı rejimlere geçişi sırasında gördüğümüz üzere rejim değişikliği, köklü radikal değişikliklerde veya bizde geçmiş yıllarda olduğu gibi askeri darbeler sonrası anayasal düzende kopma olduğu dönemlerde gündeme gelebilirdi. Ama burada vurgulamak istediğim husus, böyle bir rejim arayışı bu kadar açık seçik, kurulu düzen içerisinde anayasal düzenin devamlılığı sırasında gündeme geliyor. Bir, hani bir tür anomali dediğimiz husus, pek siyaset biliminin verilerine uymayan bir husus. Birincisi bu. İkincisi ise bu gündeme şu ya da bu biçimde getirildi. Fakat bir ilke tartışması yapılmadan, yani acaba Türkiye'nin siyasal rejim değişikliğine ihtiyacı var mı? Mevcut olan, yürürlükte olan, uygulanmakta olan siyasal rejiminin işleyişinde ne tür aksaklıklar var? Bunu düzelterek, daha rasyonalize edilerek, daha demokratikleştirilerek sürdürülmesi kendi deneyiminin devamı açısından daha yararlı değil mi? Yoksa mutlaka yeni bir rejim mi benimsemesi gerekir şeklinde bir ilke tartışması da yapılmadığı için aslında bana bu şekilde radikal rejim tercihinin Türkiye'nin kendi anayasal deneyiminin ve çerçevesinin zorlanması anlamına geldiğini düşünüyorum. Gerçekten Amerika'da veya Avrupa'da uygulanan siyasal rejimler, başkanlık rejimi, parlamenter rejim veya yarı başkanlık rejimleri gibi rejimler veya İsviçre'de olduğu gibi bir bakıma meclis hükümeti, bunlar uzunca deneyimlerin, anayasal düzenin uygulamaya geçirilmesi ve bir de o ülkelerin anayasal düzeni aşan siyasal deneyimlerinin, bir tür siyasal sistem özelliklerinin de hesaba katıldığı bir süreçte gelişen rejimlerdir. O bakımdan bir başkanlık rejimini anayasa değişikliği yoluyla Türkiye'de uygulamaya koymak ister istemez getirecekleri konusunda da ciddi soru işaretlerini ortaya koymak anlamına gelir. Neden? Çünkü her siyasal rejim, her anayasal düzen yargı bağımsızlığından özerk ve uzman kuruluşlara kadar kendine özgü anayasal denge ve denetim mekanizmalarını yansıtması gerektiği bir yana kendine özgü iktisadi yapı, merkeziyet, ademi merkeziyet, tarihten alınan miras, dinsel özellikler, siyasal kültür veya siyasal partilerin örgütlenmesi, seçim sistemi gibi bu siyasal rejimi etkileyen birçok faktör söz konusudur. Bu bakımdan Türkiye'de bütün bunlar hesaba katılmadan başkanlık rejimini getirelim, karar alma süreci hızlansın biçiminde bir rejim arayışı ya da bir tür rejim dayatmasının doğrusu götüreceği şeyi getireceğinden çok daha fazla olabilir ve bunlar olumsuz öğeler şeklinde karşımıza çıkar diye kaygılanıyorum.
Peki Sayın Kapıoğlu, şimdi bir de HDP cephesinden açıklamalar geldi. Biz Türk tipi başkanlığa karşıyız, işte Amerikan tipi başkanlık söz konusu olabilir, kuvvetler ayrılığı olmalı diye. Böyle bir çerçevede dahi sizin izah ettiğiniz tarihsel arka planda dikkate alındığında Türkiye Cumhuriyeti'nin Amerikan tipi bir başkanlığa uygun olduğunu söylemek mümkün müdür? Amerikan tipi başkanlık aynı zamanda bir federal ademi merkeziyetçilik dışında federal bir yapılanmayı da gerektirir mi?
Şöyle, şimdi belirttiğiniz gibi Amerika dediğimiz zaman Amerika'da aslında var olan 50 artı 1 devlettir. Dolayısıyla 50 devlet, federe devlet ve bir federal devlet. Türkiye Cumhuriyeti ise tek bir devlet. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman Amerika'da 50 anayasa var, 50 yönetim birimi var, artı federal anayasa var. Kuşkusuz Amerika'da en büyük denge ve denetim mekanizması, onların deyimiyle checks and balances, bu federal biçimi, yapı biçimindeki devlet örgütlenmesinden kaynaklanıyor. Ama bunun ötesinde siyasal yapılar, yargı bağımsızlığı, siyasal partiler, yargı bağımsızlığı, özellikle yasama organının, senatonun gücü, karşılıklı denge ve denetim araçları bu yürütme ve yasamanın Amerika'nın kuruluşundan bu yana aynı zamanda uygulamada ortaya çıkan kendine özgü özelliklerin yaşatabildiği bir sistemdir. O bakımdan ben Türkiye'de federal bir sistem kurulsa dahi bu sistemin Amerika'da işlediği gibi işleyebileceği konusunda bir vargıya ulaşmak için siyaset biliminin verilerini zorlamak gerektiği kanaatindeyim. Bu çerçevede mesela Türkiye'de Türk tipi deniyor başkanlık rejimi. Oysa Türk tipi bir başkanlık rejiminin bu deyimin kullanabilmesi için bizlerin Türkiye bütününün, yani parlamentosu, çoğunluk partisiyle muhalefet partisinin, bizlerin, parlamenter rejimin demokratikleştirilmesini savunanlarla başkanlık rejimini savunanların hep birlikte tartışması gerekiyor. Ve diyebilmeliyiz ki biz Türkiye'de kurucu iktidar olarak bir yeni rejim ihtas edeceğiz ve bu da başkanlık rejimi Amerikan modelinde, o zaman Türk modeli olur. Türkiye modeli olur. O zaman tabii ki bunu artılarıyla eksileriyle tartışmamız mümkün olabilir. Ama şu ana kadar yapılan tartışma Türk tipi değil de daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine sürekli öne çıktığı için deyimimi hoş görün, Tayyip tipi diyebiliriz. Hani T harfiyle başladığı için bir kişiye özgü rejim tartışması içerisindeyiz. Ama bana öyle geliyor ki, yine anayasa hukuku ve siyaset bilimi verilerini kullanacak olursak, biz bütün Türkiye anayasacılar, siyaset bilimcileri ve parlamento olarak Amerikan tipi bir modeli Türk tipine uyarlamaya çalışsak bile yine Amerika'daki denge ve denetim mekanizmalarını ihtas edemeyiz. Çünkü bu bir taklit olur ve çağımız 21. yüzyıl Türkiye kadar gelişmiş olan bir ülkede anayasal esinlenme bütün devletler için mümkündür. Ama anayasal taklit dönemini çoktan geçtiğimizi düşünüyorum. Çünkü anayasal taklitte siyasal rejimi siz aktarıyorsunuz. Belki az önce sorduğunuz soru çerçevesinde Türkiye federalizme bile dönüştüğünü varsayacak olursak onu bile itiraz edebilirsiniz. Ama Türkiye'nin kendine özgü siyasal kültürü var. Mesela Amerika'da 7 Haziran 1 Kasım dönemini yaşamak mümkün değil. Bunu Fransa'da yaşayamazsınız, bunu İspanya'da yaşayamazsınız ama Türkiye'de yaşadık. Yani bir tür kaos dönemi bunu. Önümüzdeki yıllarda anayasa hukuku ve siyaset bilimi alanında yapılacak olan doktora tezleri ortaya koyacak. Yani neden böyle bir dönem yaşandı? Şimdi açıkçası bunu bir Avrupa ülkesinde yaşamak mümkün değil veya çok zor. Söylemek istediğim şu, bu Türkiye'deki siyasal kültürün kendine özgü özelliği ve son yıllarda özellikle demokrasiden, demokratik kültürden uzaklaşan bir özelliği yansıtıyor olması. Bu çerçevede mesela toplantı ve gösteri yürüyüşü önceden bildirildiği halde kamu otoritelerinin gerekli önlem alması gerekirken bunu almadıkları için Ankara katliamı meydana geldi ve rastgele bir terör eylemiyle karşılaştırma yapıldı. Bir, iki, herhangi bir sorunlu ortaya çıkmadı. Üç, bazı partizan kişiler, onlar hak ediyordu, muhaliftiler, ölmeleri de o kadar önemli değildi diyebildi. Bununla şunu söylüyorum, siyasal kültürü çok geniş anlamda kullandığımız zaman demek ki Amerika ve Avrupa'ya göre Türkiye'de insan yaşamı, İnsan yaşamının değeri çok çok düşük. Şimdi böyle bir ortamda siz hangi mekanizmayı koyarsanız koyun, orada rejimde özellikle tek kişinin iktidarını pekiştirdiğiniz bir siyasal rejimde sapmalar kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle bana uzak bir olasılık olarak görünüyor Türkiye'nin anayasal denge ve denetim düzeni içerisinde bir siyasal rejim değişikliği yoluyla demokratikleşmesi bana bugünküne göre daha riskli bir süreç gibi görünüyor.
Sayın Kapıoğlu, size son olarak şunu sormak istiyorum. Şunu ifade ettiniz, Tayyip tipi başkanlık ifadesini kullandınız. Türk tipi başkanlık söz konusu olacaksa. Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün önceki gün bir açıklaması oldu ve dedi ki bunu Sayın Cumhurbaşkanımız kendi şahsı için talep etmiyor dedi ki bu bir mihvaldeki açıklamalar geçmişte de yapılmıştı ve son birkaç gündür Cumhurbaşkanlığı sözcüsü gibi hükümet kaynaklarından, iktidar partisi kaynaklarından benzer açıklamalar geliyor. Siz bir anayasa hukukçusu olarak şöyle sorsam, Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsı için bunu istemediği noktasında neden örneğin sizin gibi hukukçular ve kamuoyundaki bir bölüm insan ikna olmuyor? Neden Tayyip tipi olacağı endişesi var kamuoyunda?
Şöyle, eğer kendisi için istememiş olsaydı, Tayyip tipi olmamış olsaydı Cumhurbaşkanı'ndan şu beklenirdi. Ben Türkiye'de parlamenter rejimde şu kadar dönem yapmış olduğum başbakanlık döneminde, yani 12 yıllık başbakanlık deneyimimde parlamenter rejimde şu tür aksaklıklar oldu ve bunların onarımı mümkün değildir. Dolayısıyla bütün anayasacıları, siyaset bilimcileri Türkiye'nin rejimi daha nasıl işler kılınabilir, demokrasi nasıl hesap verebilir, ondan sonra nasıl işletilebilir, Türkiye'de hak ve özgürlükler daha çok nasıl güvence altına alınabilir, Türkiye'de işte ademi merkeziyetçilik nasıl rasyonel temellere oturtulabilir, bu yönde bir tartışmaya çağırıyorum. Yeni anayasa sürecini de bu yönde ve burada, bu genel değerlendirmede gerekirse rejim değişikliği gibi bir radikal açılımı da devlet yöneticileri olarak açık olduğumuzu beyan ediyorum şeklinde bir açıklama yapmış olsaydı, o zaman kendisi için istemediği görüşüne kani olmak, ikna olmak mümkün olurdu. Fakat ne zaman seçimlerde öne çıkılırsa, yüksek bir skor alınırsa, o zaman önce kendisi beyan ediyor, sonra etrafı hayır biz onun için istemiyoruz diyor. Peki ama Sayın Tayyip Erdoğan geri çekildiği zaman kimse bunu dillendirmiyor. Sayın Davutoğlu da kerhen, yani istemeye çok şeyi mahcup biçimde dile getirdi. Dolayısıyla Sayın Erdoğan öne çıktığı zaman hepsi öne çıkıyor. Bu bir saptama, niçin ikna edemediği bizi. Ama ikinci saptama şu, Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ve saraya, kendisinin külli adını verdiği saraya taşındıktan sonra zaman zaman oraya çeşitli kişileri davet etti. İşte öğretim üyelerini, farklı kesimlerden insanları, gazetecileri ve bu kişiler, şahsiyetler, bu zevat sadece belirli bir dünya görüşüne sahip insanlar. Ve bu kişiler, anayasacı var, siyaset bilimci var, fakat uzmanlıkta hiç ilgisi olmayan kişiler de orada, yani bu başkanlık rejimi mi, siyasal rejim arayışı, uzmanlıkta ilgisi olmayan ama saraydan çıkışta Türkiye için kurtuluş yolu başkanlık rejimidir, en demokratik rejimdir, işte bütün gelişmiş ülkeler, demokratik devletler başkanlık rejimiyle idare ediliyorlar gibi, hani bir tür saray dal kavukları, ben bir deyim daha var, saray seyise ile başlayan, ama onu telaffuz etmek istemiyorum, ama hani sanki sarayın istekleri doğrultusunda görüş beyan etmek için oraya çağrılan kişiler söz konusu. Dolayısıyla eğer Cumhurbaşkanı kendisi için istemeseydi, o zaman kaç anayasacı var diyelim, 25 anayasa profesörü, işte 25 siyaset bilimi profesörü, hepsini davet ederdi, tartışın bunu derdi ve o profların diyelim ki 30'u icabet etti, 30 kişi tartışırdı, ama burada öyle olmuyor, seçiyor sadece belli gazeteciler, sadece belli proflar ve onlar yalnızca başkanlık rejiminin kurtuluş olduğunu düşünüyorlar. Bunu doğrusu Türkiye derecesinde gelişmiş olan sorunlarına rağmen, çok ciddi sorunlarına rağmen bir devlette, bir toplumda olağan bir süreç olarak, yani kişi için değil de kişi ötesi, Türkiye'nin gelecek 10 yılları için bir rejim arayışının söz konusu olduğu şeklinde bir izlenim ya da bir kanaat uyandırmıyor bende.
Değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.